Bugünlerde yorumunu yaptığımız İncil'den Filipililere mektubu, Pavlos'un cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir. Pavlos, cezaevindeyken 4 mektup yazdı ve bizler bunlara cezaevi mektupları diyoruz. Bu mektuplar Efesoslular, Filipililere, Kolosallere ve Filuman'a yazılan mektuplardır. Filipililere mektup, Pavlos'un Filipili kiliseyle olan harika ilişkisinden kaynaklanmıştır. Gerçekten de bu kilise, yani inanlılar topluluğu, Pavlus'a bütün diğer kiliselerden daha yakındı. Onun Filipililere ve Filipililerin de kendisine olan sevgisi bu mektupta yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih inanlılarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Pavlos, Filipi'yi ikinci müjde yolculuğunda ziyaret etmişti. Pavlus ve Barnabas'ın ilk yolculuklarında Galatya'ya gittiklerini, orada Harkule'de bir hizmetleri olduğunu ve karşılaştıkları zulümlere karşın birçok kiliseler kurduklarını habercilerin işlerinde okuyoruz. Filipi'deki Mesih inanlıları Pavlus'a çok yakın olan kişilerdi. Yolculuklarında onu izlediler, ona tekrar ve tekrar hizmet ettiler ama Pavlus Yeruşalim'de tutuklandığında 2 yıl boyunca onun izini kaybettiler. Nerede olduğunu bilmiyorlardı. Sonunda Roma'da cezaevinde olduğunu öğrendiler Filipili inanlılar. Bu insanların yürekleri Pavlus'a doğru kaydı ve derhal Pavlus'un ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere bir armağanla vaizlerini ona yolladılar. Bunun üzerine Pavlus, inanlılar topluluğuna teşekkür etmek ve onlara olan sevgisini dile getirmek için bu mektubu yazdı. Galatyalılara yazdığı mektupta olduğu gibi düzeltilecek bir doktrin, yani öğreti yoktu. Korintoslulara mektubunda olduğu gibi davranışlarını da düzeltmesi gerekmiyordu. İnanlılar topluluğunda sadece 2 kadın arasında küçük bir sorun vardı ve Pavlus mektubunun sonlarında onlara öğütte bulunuyor. Durumu fazla ciddi görmediği bellidir. Pavlus'un Filipili inanlılara mektubu, Mesih inancının, değerli dostum, önemli bir mektubudur. Pavlus'un Filipililere mektubunun konusu şudur. 1. İman yaşamının felsefesi. Bu 1. bölümde işleniyor. 2. İman yaşamının kalıbı. Bu da 2. bölümde işleniyor. 3. İman yaşamının ödülü. 3. bölüm. 4. bölümde de iman yaşamının gücü. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Filipililere mektuba kaldığımız yerden devam edelim. Bu programımızda İncil'den Filipililere mektuptan yaptığımız yoruma devam edeceğiz. 3. bölüme geldik. Bu programımızda 3. bölüm 1 ile 6. ayetler arasına bakacağız. Bu bölümün konusu Mesih inanlısının yaşamı için ödül. Şimdi Mesih inancı yaşamının daha önce felsefesini gördük. Çünkü daha önce Pavlos, benim için yaşamak Mesih, ölmek kazançtır. Sonra iman yaşamının kalıbını gördük. Orada da Pavlos, Mesih ise de olan düşünce sizde de olsun demişti. Şimdi Pavlos'un kişisel tanıklığında özetlenmiş olan yaşamının ödülüne geldik. Ama Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum diyor Pavlos. Bu bölümde, yani Filipililer 3. bölümde Pavlos'un geçmişle ilgili muhasebe sistemini değiştirdiğini, şimdiyle ilgili amacını değiştirdiğini ve gelecekle ilgili umudunu değiştirdiğini göreceğiz. Pavlos, Tanrı'nın yeryüzünde bir krallık kuracağına inanıyordu. Bu konudaki görüşlerini hiçbir zaman değiştirmemiştir. Ama hem Yahudi ve hem de Yahudi olmayan Hristiyanlar için Mesih'in kendisine ait olanları dünyadan alacağı gün hakkında Harkule'de çok güzel bir umut olduğunu görmüştü. Pavlos, geçmişle ilgili muhasebe sistemini değiştirmiştir. Filipililer 3. bölüm 1. ayette Pavlus şöyle diyor. Özetle kardeşlerim, Rab'de sevinin. Size yazdıklarımı yinelemek beni usandırmıyor. Üstelik bu sizler için de daha güvenli olur. Rab'de sevinin. Şimdi özetle kardeşlerim sözü bizlere Pavlus'un mektubunun sonuna geldiği izlenimini veriyor. Bunu Filipili inanlılara yollayacağı kısa bir teşekkür mektubu olarak tasarlamış olmalıydı. Ama mektubun tam ortasındayız. Belli oluyor ki Tanrı'nın ruhu onu devam etme konusunda dürtmüştü. Paulus'un son mesajı Rab'de sevinin olacak. Sanıyorum bugün yaşasaydı Paulus'un son mesajı yine aynı olurdu. Paulus, Timoteos ve Epafroditos olmak üzere üç adamın Mesih düşüncesine sahip olduklarını göstermiştir. Bu kişiler hastalık ve hapiste bile sevinebilmişlerdi. İlk inanlılar topluluğu zulüm ateşi ortasında bile sevinebiliyorlardı. Ayrıca Paulus bu mektubu yazmanın kendisi için hiç de bir yük olmadığını söylüyor. Galatyalılar ve Korintoslulara yazdığı zaman olduğu gibi Paulus'un yüreğinde bir yük yoktur. Filipililer onun için büyük bir sevinç olmuşlardı. Şimdi onların da sevinmelerini istiyor. Bunun aslında bir buyruk olduğuna dikkat edin, Rab'de sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez, hem de sizin için bir güvencedir. Filipililere yazmasında bir sakınca yoktu. Filipi'deki inanlılar ruhsal bakımdan olgun kişilerdi. Paulus'u seviyorlardı ve Paulus da onları seviyordu. Kendini onlara yakın hissediyordu. Bu yüzden onlara yazmanın kendisine usanç vermediğini söylüyor. Onlara yazmasında bir sakınca yok çünkü anlayacaklarını biliyor. Özetle kardeşlerim Rab'de sevinin diyor. Bu bugün de her imanlıya söylenen sözdür. Rab'de sevinin. 3. bölüm 2. ayette Paulus köpeklerden, kötülük işçilerinden, beden kesenlerden sakının diyor. İlk sözü köpeklerden sakının. Bu postacıya yapılan bir uyarı değildir. Bir keresinde postacılardan nefret eden bir köpeğim vardı diyor bir vaiz dostum. Postacılardan neden nefret ettiğini bilmiyorum. O köpek bizdeyken postacımız birkaç kez değişti ama hepsine karşı tutumu aynıydı bu köpeğin. Ama Paulus bu ayette hayvanlardan söz etmiyor dostum. Kendi zamanındaki sahte peygamberler, sahte öğretiler verenler konusunda uyarıda bulunan Yeşaya'nın peygamberliğine bakarak Paulus'un sözlerini daha iyi anlayabileceğiz. Yeşaya 56. bölüm 10. ayette şöyle diyor. İsrail'in bekçileri kötüdür, hepsi bilgisizdir. Havlayamayan dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp düş görürler, uykuyu pek severler. Yeşaya 56 ayet 10. Şimdi Yeşaya halkı onları teselli etmeye çalışan ve onları gelmekte olan felaket hakkında uyarmak yerine her şeyin iyi olduğunu söyleyen sahte peygamberler hakkında uyarmaktadır. Sahte peygamberler kendilerine sahte bir güvenlik hissi verdiklerinden ötürü kuzeydeki krallık zaten esarette sürgüne gitmişti. Tanrı güneydeki krallığı aynı şeyi yapmamaları için uyarıyor. Tanrı sahte peygamberlere dilsiz köpekler diyor. Konuşmuyorlardı. Durumu olduğu gibi söylemiyorlardı. Köpekler Tanrı'nın öğüdünün bütününü, tamamını bildirmeyenlerdir. Yanlış öğretiler verenlerdir. Bunu ben söylemiyorum. Sert sözdür ama Tanrı sözü öyle diyor. Paulus burada köpeklerden sakının diyor. Yeşaya'da okuduğumuz gibi İsrail'in bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir. Bakın ne diyor? Havlayamayan dilsiz köpekler gibidirler. Bizler de bugün değerli dostum bu toplumda yaşadığımız çevrede yaşadığımız insanlar arasında aynı ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız. Günümüzdeki en önemli sözcük rahatlıktır. Yolculuk ederken kalacak rahat yerleri ararız. Gücümüzün yettiği bütün rahatlıkları satın almak isteriz. Rahatlık isteği inanlılar topluluğuna, kiliseye taşınmıştır ne yazık ki. Hizmette bunu görmeyi istediklerinden cemaatteki kişileri sadece teselli etme tehlikesi vardır. Doktor Vernon McGee kendi yaşamına ilişkin şunları anlatıyor. Hizmet ettiğim kilisenin saygın bir üyesi diyor. Ona hiçbir zaman teselli edici mesajlar vermediğim için kilisemizden ayrılmıştı. Daha sonra iş dünyasında her zaman etik olmadığını öğrendim. Hatta bazıları onu hiç de etik bulmuyorlardı. Yani ahlaklı bulmuyorlardı. Doğrusunu isterseniz hiçbir teselli mesajına ihtiyacı yoktu. Uyarı mesajlarına ihtiyacı vardı. Sanıyorum hoşlanmadığı da buydu. O zamanlar hakkında hiçbir şey bilmediğim için hayatındaki uygulamaları hakkında bir şey bildiğimi sanıyordu. Hayatımda hiçbir zaman verdiğim vaazları bir bireyi hedef alarak bir bireye hitaben yapmadım değerli dostum. Bu doğru değil. Tanrı sözünü vermem benim en büyük amacımdır. Tanrı sözünün söylediğini vaaz etmeye çalıştım her zaman. Ve şimdi de aynı şeyi yapıyorum. Bazen bu hiç de teselli edici bir mesaj değildir. Şimdi Tanrı'nın sözü köpeklerden sakının diyor. Tanrı'nın sözünü araştırdığımızda bu köpeklerin Tanrı sözünü yanlış öğreten kişiler olduğunu, Tanrı sözünü vermeyen kişiler olduğunu söylüyor Yeşaya peygamber. Şimdi bunu söylemek hiç de kolay değildir. Doktoruma gittim check-up yaptırmak için. Ona kaçamak, cevaplar vermek için elimden geleni yaptım. Ona benimle aynı sorunu olan birisi olduğunu ve kendisine ilaç verildiğini ve iyileştiğini söyledim. Doktor beni muayene ettikten sonra, dostum eğer ilaca ihtiyacın olsaydı sana ilaç verirdim ama ilaca ihtiyacın olduğunu sanmıyorum. Başın dertte demişti. Doğrusunu isterseniz bu teselli edici bir mesaj değildi. Bana açıkça sana gerçeği söyleyeceğim. Çünkü eğer sana gerçeği söylemezsem bana güvenmeyeceksin. Kolesterin var. Yağlı yiyeceklerden kaçın dedi. O zamandan beri bana gerçeği söylediği için ona teşekkür ettim. Gerçeği duymak istiyordum. Siz gerçeği duymak istemiyor musunuz? Bazen gerçek acıdır. Ama aslında gerçeği bilmek istiyoruz. Dostum, Yeşaya'nın zamanında halkı uyarmaları gerekirken onları teselli eden bir sürü sahte peygamber vardı. Yeşaya sahte peygamberleri dilsiz köpeklere benzetmektedir. Bildiğiniz gibi iyi bir çoban köpeği tehlike konusunda her zaman uyanıktır. Eğer bir kurt ya da bir ayı sürüye saldırırsa o köpek deliler gibi havlayıp onları kaçırmaya çalışacaktır. Herhangi bir türlü tehlike yaklaştığında uyarıda bulunur. Ama sahte peygamberler hiçbir uyarıda bulunmamaktadırlar. Onlar her zaman kendilerine pay çıkarırlar ve kendilerini öne sürerler. Rabbin sözünü yamultarak söylerler. Gerçeği, doğru öğretiyi vermezler. Bu yüzden güneydeki krallık bu ninnilerle uykuya dalmış ve Yeşaya peygamberin onları uyandırma çabalarını içerlemişti. Günümüzde Avrupa'da da durum aynıdır. Zenginliğin rahat battaniyesi altında uykuya dalıyoruz dostum. Teselli düşüncesi, hiçbir şey vermeden bir şey alma düşüncesi, rahat etme düşüncesi, iyi bir gün geçirme düşüncesi hoşumuza gidiyor. Benim düşüncem birisinin biraz havlamasının gerektiğidir. Eğer bunu bu şekilde söyleyebilirsem bu ayete dayanarak. Bu yüzden Paulus, köpeklerden sakının. Sizi sürekli olarak teselli eden ve size Tanrı'nın sözünü vermeyen adamlardan sakının diyor. Bunlar tehlikelidir ve sizi saptırırlar. Kötülük işçilerinden ya da kötülük yapan o adamlardan sakının. Bu onları suistimal edecek ve kullanacak olan bir başka gruptur. Bunlar dürüst insanlar değillerdir. Bunlar Rabbin sözünü yamultan kimseler, duygulara kapılan kimseler, kendilerini öne süren kimselerdir. Bende o ya da şu var gibisinden kendilerini Rabbin yerine koyan kişilerdir. Hayır, Paulus bunlardan sakının diyor. Rabbin sözünü olduğu gibi gerçekçi bir şekilde vermiyorsa, sağlıklı öğretiyi Rabbin sözünü vermiyorsa bunlar tehlikelidir ve bunlardan sakının diyor. Beden kesenlerden yani sünnet bağnazlarından sakının. Kurtuluş ve kutsallaştırılma için inanlıları Musa'nın yasasını yerine getirmeye zorlayan şeriatçılardan söz ederek onların artık gerçek sünnetliler olmadıklarını söylüyor. Filipililer 3 ayet 3'te şöyle diyor Paulus. Gerçek sünnetliler bizleriz çünkü Tanrı'nın ruhu aracılığıyla tapınıyor, Mesih İsa ile kıvanç duyuyoruz, bedensel başarılara güvenmiyoruz. Pavlos, gerçek sünnetliler bizleriz diyor. Bunu söylerken ne söylemek istiyor? Galatyalılara mektubun sonunda bunu açıklığa kavuşturuyor. Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur diyor. Önemli olan yeni yaratılıştır. Eski sünnetin işi bitmiştir. Tanrı sadece dışınsal şeylerin yerine getirilmesini aramıyor. Gerçek sünnet yürektedir. Yani yüreğin değişmesi gerekir. Yeniden doğuş Tanrı'ya karşı yeni bir tutumdur. Bizim yüreğimizin, düşüncemizin, aklımızın, hayatımızın değişmesi gerekir. Gerçek sünnet aslında Mesih'te olmaktır. Bedensel başarılara güvenmiyoruz diyor Pavlus. Eski doğamıza güvenmiyoruz, sadece Mesih'e güveniyoruz. Kurtuluş için kendimize bakmayız. İman yaşamını eski benliğimizde de yaşayamayız. Bunu gerçekleştirecek olan içimizdeki Mesih olmalıdır. Bu şeriatçılar müjde yolculuklarında Pavlus'u izliyorlardı. Pavlus oradan ayrıldıktan sonra inanlıların yanına gidip, Pavlus kardeşin benliğine güvenmememiz, ayinlere ve kurbanlara güvenmememiz gerektiğini ve yasanın bizi kurtarmayacağını söylediğini biliyoruz. Bunu söylemekle iyi bir şey yapıyor çünkü üzerine yaslanabileceği bir şey yok. Yahudilik de bizim geçmişimize sahip değil. Bu sözleri söylemesinin nedeni yasa konusundaki bilgisizliği ve kendi yaşamında yasanın taleplerini yerine getirmekteki başarısızlığıdır. Bu yüzden tabii ki onun benliğe güveni yoktur diyorlardı. Şimdi Pavlos buna yanıt verecek. Bakın ne diyor 4. ayette. Oysa ben bedensel başarılara güvenebilirdim. Herhangi biri bedensel başarılara güvenebileceğini sanıyorsa benim böyle yapmam için daha çok nedenim var. Pavlos, eğer benliğe güvenebilecek biri varsa o da benim. Ben benliğime herkesten daha fazla güvenebilecek durumdaydım diyor. Dinsel yaşamını herhangi birininkiyle ölçmeye razıydı ve onun derecesine gelip onu geçeceğini biliyordu. Ben daha çok güvenebilirim. Şimdi Pavlos bir zamanlar güvendiği 7 şeyi sayacak. Bu dindir dostum. Din aracılığıyla herhangi biri kurtulabilecek olsaydı Tarsuslu Pavlos o adam olurdu. Bakın ne diyor 5 ve 6. ayetlerde. 8 günlükken sünnet edildim. İsrailliyim. Benyamin soyundan İbrani atalardan doğmuş gerçek bir İbraniyim. İbranilerin ruhsal yasasını tutmak yönündense bir Ferisiyim. Öylesine çaba harcadım ki kilise topluluğuna saldırdım. Ruhsal yasanın dilediği doğruluk açısından kusursuzdum. Şimdi bunlar günümüzde de hala övünebileceğiniz şeylerdir ama bunların hiçbiri sizi kurtaramaz. Ne diyor Pavlos? 1. 8 günlükken sünnet oldum. Bu Musa'nın sisteminin temel ayinidir. Tabii ki 8. gün beşiğinden kalkıp sünnet olmak için tapınağa ya da sinagoga gittiği anlamına gelmez. Anne babasının Pavlos'u sünnet ettirmek için 8. gün götürdükleri anlamına gelir. Anne babasının Tanrı yolunda yürüyen insanlar olduklarını açıklığa kavuşturuyor. Annesiyle babası Pavlos'u Musa'nın yasasına göre yetiştirmişlerdi. Rabisa'nın da sünnet olması için kendisini tapınağa götüren Tanrı yolunda yürüyen anne babası olduğunu hatırlayacaksınız. Yine size Doktor Vernum'a giden aktarma yapacağım. Doktor Maggie diyor ki, hizmetimin ilk yıllarında beni üzen ve beni geri çekilmeye iten şeylerden biri gerçek bir Hristiyan ailede yetişmemiş olmamdı. Babam kiliseye gitmeyi hiç istemeyen, çok içen biriydi. Acılık ve ön yargı doluydu. Beni pazar okuluna yollamıştı ve bundan ötürü de Tanrı'ya şükrediyorum ama evimde hiçbir zaman bir kutsal kitap görmedim ve bir dua işitmedim. İlahiyat fakültesine gittiğimde kutsal kitabın kitaplarının isimlerini bile bilmiyordum. Hristiyan ailelerde yetişmiş başkalarıyla tanışıyordum. o kadar çok şey biliyor gibiydiler ki, kendimi her zaman mahrum bırakılmış, bir şeyler eksik olmuş gibi hissettim. Paulus'un böyle bir sorunu yok. 8. gün sünnet edilmiştim diyebilir. Bu da anne babasının Tanrı yolunda yürüyen kişiler olduğunu gösterir. 2. Paulus, İsrail soyundanım diyor. Büyük bir olasılıkla Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanların çoğu safkan Yahudi değillerdi ama Paulus öyle değildi. İsrail soyundandı. Sanırım o günlerde tapınağa gidip Paulus'un soy ağacını öğrenebilirdiniz. Paulus'un bir soy ağacı, bir geçmişi vardı ve ait olduğunu biliyordu. 3. Paulus diyor ki, Benyamin oymağından geliyorum. Bu en iyi aileden olduğunu söylemek gibiydi. Benyamin, ihtiyar Yakup'un en sevdiği oğul olmuştu. Biliyorsunuz Benyamin, Yakup peygamberin oğlu, Yusuf peygamberin kardeşiydi. Rahel, Benyamin'i doğururken ölmüştü ve ona üzüntülerimin oğlu adını vermişti. Ama Yakup ona sağ kolum, oğlum adını vermişti. Rahel, Peniel'den önce hayatının parlak noktası olmuştu ve küçük Benyamin'in beşiğine baktığında onu Rahel'in oğlu olarak görmüştü Yakup peygamber. Benyamin, babasının sağ kolu, bastonu üzerine yaslandığı kişi olmuştu. Ayrıca İsrail'in ilk kralı da Benyamin oymağındandı. Adı Saul'du. Ve Tarsoslu Saul'a da onun adının verilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Paulus gururla Benyamin oymağından geldiğini söyleyebilirdi. Benim babam Tanrı sözünün bir hizmetkarıydı ya da benim babam Tanrı sözünü bildiren biriydi diyebilmek bir ayrıcalıktır. Diğer yandan bir engel de oluşturabilir. Bazı insanlar bana Ali şu kilisede büyüdüm, dedem o kilisenin kurucusuydu, o kilisede dedeme adanmış bir pencere bile var. Bu yüzden o kiliseden asla ayrılmayacağım demişlerdir. Eğer o kilise Tanrı sözünü doğru öğretmiyorsa, o kilise liberal olmuşsa ve Tanrı sözü artık orada bildirilmiyorsa bu bir engel olabilir dostum. Ama Paulus için Benyamin oymağından olmak kesinlikle iyi bir şeydi. 4. İbrani atalardan doğmuş gerçek bir İbraniyim diyor Paulus. Bu onun bir önder olduğu anlamına gelir. Dini çevrelerin en yüksek düzeylerindendi. Zirveye konulmuştu. 5. İbranilerin ruhsal yasasını tutmak yönündense bir Ferisiyim diyor. Ferisiler İsrail'in en iyilerini temsil ediyorlardı. Dini bir politik partiydiler ve hedefleri krallığı kurmaktı. Ya tutsaklıktayken ya da tutsaklıktan bir süre sonra ortaya çıkmışlardı. Aşırı tutucuydular. Kutsal yazıların doğruluğuna inanıyorlardı. Meleklere inanıyorlardı, dirilişe ve mucizelere inanıyorlardı. Ayrıca politikalarında aşırı milliyetçiydiler. Nikodemus'u İsa'yı görmeye yollamalarının nedeninin işte Galile'den çıkan bir peygamber. Kendisiyle birlikte çalışmamıza izin verirse gerçekten bir şeyler başarabiliriz çünkü bizler Roma'yı nasıl parmağımızda oynatabileceğimizi biliyoruz diye düşünmüş olmaları gerektiğini tahmin ediyorum. Ferisiler krallığı politik dalaverelerle gerçekleştirebileceklerini düşünüyorlardı. Burada yeryüzünde Tanrı'nın krallığını kurmak istiyorlardı. Paulus kendisinin Ferisi olduğunu söyleyebilirdi. Paulus, öylesine çaba harcadım ki diyor, inanlılar topluluğuna saldırdım. Paulus, inanlılar topluluğuna zulmettiğinde Tanrı'nın isteğini gerçekleştirdiğini düşünüyordu. Diğer Ferisiler, Mesih inanlılarını Yeruşalim'den temizledikten sonra dinlenmeye razıydılar ama Paulus onları dünyanın yüzünden silmek istiyordu. Şam'a giderken bunun yerine Mesih'e iman ettiğinde esas amacı buydu. 7. Ruhsal yasanın dilediği doğruluk açısından kusursuzdum. Şimdi günahsız ya da günah açısından kusursuzdum demediğine, sadece dilediği doğruluk açısından kusursuzdum dediğine dikkat edin. Romalılar 7:7'de Paulus bizlere öyküsünü anlatıyor. O halde ne diyelim? Kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır ama yasa olmasaydı günahın ne olduğunu bilmeyecektim. Yasa açgözlü olma demeseydi açgözlülüğün ne olduğunu bilmeyecektim. Paulus günahsız bir kusursuzluğa sahip olduğunu iddia etmiyor. Bu ayet ona günahını göstermiştir. Çalmayın buyruğuna karşı gelirseniz suçu işlediğiniz yerde arkanızda kanıt ya da parmak izi bırakırsınız. Aynı şey katillik hakkında da söylenebilir. Ellerinizde bir cismani bir delil vardır. Kimse bunun hakkında bir şey bilmeden zina yapmak imkansızdır. Ama aç gözlü olabilirsiniz ve kimse bunu fark etmeyebilir. Eğer Pavlos bu konuda hiçbir şey söylememiş olsaydı günahsız, kusursuzluk konumuna erişmiş olduğunu düşünebilirdik. Ama dürüst bir şekilde durumun öyle olmadığını söylemiştir. Yasanın kendisini öldürdüğünü söylüyor. Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum derken Tanrı önünde durumu doğru bir konuma koymak için günahı için doğru kurbanı sunduğunu söylemek istemektedir. Pavlos içtendi. Yasaya göre Pavlos süper bir azizdi. Eğer başka bir kimse benliğe güvenebileceğini sanıyorsa ben buna daha çok güvenebilirim demeye her hakkı vardı Pavlos'un. Bunlar Pavlos'un hesap defterinin kredi sayfasında olan şeylerdi. Öylesine büyük bir yekün oluşturuyorlardı ki bütün bunların Tanrı'nın beğenisini kazanmasına yardım edeceğini düşünüyordu. Bunların hepsinin kendisi için artı puanlar olduğunu düşünüyordu. Hesap defterinin borç hanesinde nefret ettiği kişi vardı. Bu kişi İsa Mesih'ti. Pavlos nefretinden ötürü İsa Mesih'i izleyenleri yok etmeye çalışıyordu. Sonra bir gün Rabbi İsa Mesih Pavlos'u Şam yolunda karşıladı ve Pavlos muhasebe sistemini tamamen değiştirdi. Borç hanesinde yazılı olan şey kredi hanesine yazıldı ve kredi olduğunu düşündüğü şeyler borç oldular. Bu tam bir devrimdi. Ne var ki diyor, kazanç saydığım her şeyi Mesih yararı açısından zararlı saydım.